A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programında Sedat Altan'la birlikte bugünkü konuğumuz Eminönü Eski Belediye Başkanı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi, Can Suyu Derneği İstanbul Başkanı Sayın Lütfi Kibiroğlu. Eyvallah. Sayın Başkanım nasılsınız?
Elhamdülillah, teşekkür ediyorum. Önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben de tabii A9 seyircilerimize buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ümit ediyorum ki güzel bir yayın olsun. Faydalı bir şeyler söylemeye Allah bizlere nasip etsin. Ve inşallah iyi şeyler söyleriz.
Başkanım, öncelikle ben Eminönü Belediye Başkanı olduğunuz dönemden özellikle dikkat çekmek istiyorum. Oradan biraz konuşalım. Aynen. Çünkü biz Eminönü Belediyesi'nin sizden önceki durumunu da sizden sonraki durumunu da iyi gözlemledik bölgede. Yoğun faaliyet gösteren şirketlerimiz de olduğu için. O dönemleri biraz anlatır mısınız?
Tabii yani Eminönü Belediyesi'ni o 5 yılı anlatmak için bazılarına 5 dakika yetiyor ama bize herhalde bir 5-10 gün anlatmamız gerekir. Çünkü Eminönü'nün ne olup ne olmadığını bir türlü kavrayamadık. Bizim en azından yani belediye başkanlığımızın dışındaki zamanları bir kenara bırakırsak 5 yıl ben sadece Eminönü halkına değil, sadece hatta İstanbul halkına değil, bütün Türkiye'ye Eminönü'nün ne olup ne olmadığını anlattım. Birileri Eminönü'nü bilmiyor, bildiğini zannediyor ama oysa Eminönü bilinmiyor. Eminönü muhteşem bir yerdir. Yani hatta bizim şeyimiz öyleydi, sloganlarımızdan biri oydu. Dünyanın incisi İstanbul'sa bu incinin şey dünyanın şehirlerin tacı İstanbul ise bu tacın incisi Eminönü'dür diye böyle biz lanse ediyorduk. Vaka doğru da oydu çünkü İstanbul asıl İstanbul Eminönü'dür. Yani İstanbul'u anlatın deseler size hiç İstanbul'u görmemiş bir insana İstanbul'u anlatırken Gazi Osman Paşa'dan mı bahsedeceksiniz? Bağcılar'dan mı bahsedeceksiniz? Kadıköy'den, ne bileyim Kartal'dan mı bahsedeceksiniz? Hayır, anlatacağınız şey Eminönü olacak ve o da doğru olacak. Eğer Eminönü'nü anlatırsanız İstanbul'u anlatmış olursunuz. Eminönü'nü anlatmazsanız konuştuğunuz şey İstanbul olmaz.
Koskoca bir tarih. Benim hatırladığım yanlış bilmiyorsam 200'ün üstünde cami var sadece Eminönü ilçesinin sınırları.
Eminönü'nde 103 tane sadece kayıp cami var. Kayıp cami. Şu yani ibadete kapalı, işte eskiden camiymiş, şimdi cami olmayan sadece 103 tane şey var. Kayıp camilerimiz var. Tabii Osmanlı'nın en büyük eserlerini, tabii Türkiye'nin birçok yerinde bulabilirsiniz ama İstanbul bir başka. Yani İstanbul, biri dese ki ben Osmanlı medeniyetinin tarihini yazacağım ama Eminönü'nden hiç bahsetmeyeceğim dese bu tarih medeniyet tarihi falan olmaz. İlla Eminönü'nden bahsedeceksiniz. Yani Süleymaniye'siz, ne bileyim Beyazıt Camii'siz, külliyelersiz bu şeyi bahsetmenin çok fazla manası yok. Saymakla bitmez. Yani bir kapalı çarşı için koskoca ciltler dolusu kitaplar var. Onu anlayan anlıyor, bilen biliyor. Ki o kadar çok hanlarımız var ki inanın her han için bir kitap yazılmıştır. Bakın bugün siz herhangi bir AVM için bir kitap gördünüz mü? Ama o Eminönü'nde bazılarının ya iş hanı işte dediği Osmanlı zamanında yapılan bugün modern AVM'ler ne iş yapıyor? İşte efendim AVM'ye girdiğiniz zaman bir sürü dükkancıklar. Ya biz 1000 senedir Eminönü'nde bu AVM'leri hayata geçirmişiz. Bütün işhanlarında birçok dükkanlar var. Alışveriş oraya giriyorsunuz işte sana AVM. Ama öyle AVM yapmış ki o han için kitap yazmış adam. Müthiş bir şey. Onun mimarisinden tutun, gayelerine kadar, yapılış tarzına kadar, efendim kimler burada emek vermiş, neyle yapılmış, niçin yapılmışları hep o yerde görürsünüz. Velhasılı şunu söylemek istiyorum. Eminönü'nde hiçbir şey rastgele değildir. Sokak isimlerinin bile bir manası vardır. Ben birçok zaman, biz hatta bir 3 ciltlik bir kitap yapmıştık.
Bize hediye etmiştiniz.
Evet, alakalı o kitabımız. Onda işte sokak isimleri tarihçesi diye başladık biz ona. Öyle şeyler çıktı ki, mesela Yeni Kapı. Efendim şey, birçok Laleli şu vesaire şeylerini saymayayım. Bir televizyon programında dediler ki, başkanım bu anekdotlardan var mı? Dedim var. Bir gün padişah 4. Murat'tı yanılmıyorsam. Herhalde 4. Murat'tı. Tedbirli kıyafetle Yeni Cami'de sabah namazını kılar. Bir kayığa biner. Üsküdar'a geçerken kayıkta bir kişi daha var. Bir kayıkçı, bir tedbirli kıyafetli olan padişah, bir de bir zat, yolcu. Sohbet ederlerken adama sorar, sen ne iş yaparsın? Der ki, ben remil ustasıyım. Remil atarak fala bakıyor. Yahu diyor, padişah remili yasakladı, senin bundan haberin yok mu? Var ama padişah sahte remilcileri yasakladı, ben gerçek remilciyim. Öyle mi? Evet öyle. Peki bakalım şu anda padişah nerede, bir bul bakalım. Adam bir remil atar, der ki padişah şu anda suyun üstünde. Peki tam noktasını söyle, bir remil daha atar. Adam der ki ya sen padişahsın ya kayıkçı. İkinizden biri padişah. Öyle deyince padişah der ki tamam bildin. Ama bu senin kelleni kurtarmaz. Ben şimdi Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'dan dönüşümde İstanbul'a hangi kapıdan gireceğimi bilirsen o zaman kelleni bağışlarım. Tabi biliyorsunuz ahır kapı, kum kapı vesaire birçok kapımız vardır bizim. Remilci der ki tamam padişahım ben bunu söylerim ama şimdi okumayacaksın. Yazacağım, kuşağına koyacaksın, kapıyı geçtikten sonra okuyacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Adam remil atar, yazar, padişah da alır, kuşağına sokar, dönüşte Üsküdar'a indiği an emir gönderir. Derhal bana yeni bir kapı açın. Olmayan bir kapı. Bir kapı açılır. Padişah ertesi günü oradan girer. Kuşağından yazıyı çıkarır. Oraya yazmış remilci. Padişahım yeni kapınız hayırlı olsun. İşte bu yeni kapının da esprisi bu. Birçok esprileri var. Onun için İstanbul'dan, Eminönü'nden bahsederken orası farklı bir şey. Yani normal bir şehirden bahsetmiyorsunuz.
Evet, kültürümüzün, mirasımızın birçok değerli yani, nadide şeyi orada.
Biz hep onu Eminönü'nde söyledik. Eminönü 3 saç ayağı üzere kurulmuştur. Kültür ve turizm, ticaret ve mesken. Bunlardan birini ihmal ederseniz Eminönü'ne ihanet etmiş olursunuz.
Evet başkanım, siz Cansu'yu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul Başkanlığı'nı yapıyorsunuz.
Başkanıyım, ayrıca kurucu yönetim kurulu üyesiyim.
Biraz derneğin faaliyetlerinden bahseder misiniz? Çok hem bayağı bir ülkede faaliyet yapıyorsunuz. Çok çok güzel.
Harika. Ne güzel isim.
Biz yakından takip ediyoruz ama seyircilerimiz açısından da tabii. Tarihini özetlesin.
Allah razı olsun. Biz 10 yaşımıza geldik. Ve bu 10 yaşımızda dedik ki iddiamız şuydu. 10 sene içinde Türkiye'nin ilk 5 yardım kuruluşunun içine gireceğiz. Ve Rabbim bize öyle yardım etti ki şu anda en kötü tahminle 3.'yüz. Yani bana sorarsan 1.'yiz de. Çünkü gerçekten çok güzel işler yaptık.
Ne güzel,
hala da yapıyoruz. Niye yapıyoruz? İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Yani yarın Rabbim derse ki ey Lütfi kulum, ben sana sağlık verdim, ben sana servet verdim, kendi çapımızda servet, yanlış anlaşılmasın da. İşte ben sana iyi bir aile verdim, çoluk çocuk verdim. Sen bana ne getirdin derse, ya Rabbi senin rızan için, senin yarattığın fakir kullarına, aciz kullarına el uzatmaya gayret ettim. Hepsi bu. Yaptığımız şey bu. Ve bundan bunun tadını anlatmak mümkün değil. Kelimeyle anlatamazsınız. Yani bir insana sorun. Siz hiç hurma balı yediniz mi? Yo, yemedim. Nasıl anlatacağım sana hurma balını? Tatlı desem o kadar çok tatlı var ki. Sarı desem o kadar çok sarı var ki. İşte ancak o hurma balından tadarsanız o zaman o balın nasıl bir tat olduğunu anlarsınız. Bu bizim yaptığımız can suyumuzda gerçekten böyle. O kadar güzel. Yani bizim hizmetlerimiz hem Türkiye içi hem Türkiye dışı. Tabii ağırlıklı olarak fakir fukara olan yerler hedefimizde. Daha doğrusu bir yerde acil bir şeye ihtiyaç varsa işte biz o zaman can suyu olarak yetişiyoruz. Yetişmeye gayret ediyoruz en azından. Bu çabamızı gösteriyoruz. Dolayısıyla Afrika'da olsun, Orta Doğu'da olsun, Uzak Asya'da olsun, Balkanlar'da olsun, Kafkaslar'da olsun çok güzel hizmetler yaptık. Neler yaptık? Yani o dağıttığımız gıdalar, efendim Ramazan gıdaları, bunun dışında işte kurban, yani 30-35 ülkede kurban kesiyoruz. 30 bin, 40 bin, 50 bin kurban kesiyoruz. Bunlar muhtat şeylerimiz. Ama bizim çok önemli muhtat bir hizmetimiz daha var. O da yetim çocuklara aylık bağlıyoruz.
Maşallah.
Ayda 90 lira verirsen bir kızın olur. Bir 90 daha verirsen bir de oğlun olur. Ve bunlar tabii genelde şehit ailelerin çocukları. Orta Doğu'da işte Afrika çok berbat. Afrika çok berbat. Yani oralarda falan bu insanlara el uzatmaya kalkıyoruz. İnanın bir bardak temiz su ne olduğunu ne sen bilebilirsin ne ben. O bir bardak temiz suyun ne olduğunu Afrikalıya sor. O bilir. Öyle insanlar var ki hayatında hiç şöyle bir su içmemiş. İçtiği su hep sütlü Nescafe renginde. Bu insanlara kuyu açıyoruz. Bugüne kadar evet, aşağı yukarı 2000'e yaklaştık.
Maşallah.
2000 yerde kuyu açıyoruz. Ve bunu iftiharla söylüyorum. Şu ana kadar hiç kuruyan kuyumuz olmadı.
Allah bereket vermiş. Elhamdülillah.
Maşallah. Elhamdülillah. Gerçekten bu hizmette çok güzel. Su, su başka şey. Su gibi aziz ol diyor. Suyun azizliği, insan ihtiyacı, bir numaralı ihtiyacı havadan sonra sudur. Ondan sonra ekmek vesaire gelir. Tabii onlar da nimet. Rabbimin yarattığı birçok nimetler var ama başında su var.
Başkanım, aslında ilk başta şunu soracağım ama konuyla bağlantılı da çünkü can suyuna baktığımız zaman biz onun temelinde İslam birliği inanışında görürüz tabii. İnşallah. Şunu size sormak istiyorum. İlk yardım derneği çalışmalarınıza başladığınızda dünyadaki ihtiyaç belki bu kadar fazla değildi. İyiydi, ama öyle bir Cenab-ı Allah hale getirdi ki 56 ülkede bugün can suyu faaliyette evet. Ve yetişemiyor. Yani ucundan evet. Allah razı olsun tutuyor ama her zaman rahmetli Erbakan hocamızın da dediği gibi İslam birliği hayata geçmedikçe de herhalde
olmaz.
Buna bir olmaz. Şey yapmakta
zaten öyle bir konu ki bunu saatlerce konuşabiliriz aslında ama vaktimiz yok maalesef. Bakın Can Suyu Derneğimiz Erbakan hocamızın son kurdurduğu yardım derneğidir.
Maşallah.
Hocamızın talimatıyla biz bunu kurduk ve gerçekten İslam birliğinin temellerinden biridir. Bir olmanın. Yani ben birçok konuşmalarımda şunu söylüyorum. Müslümanlar kendi aralarındaki ihtilafı çözmek için Amerika'ya, Avrupa'ya gidip yardım istemesi, şeytandan şefaat beklemesi gibidir. Şeytan şefaat eder mi insana? Bunlar da sana yardım etmez. İşte Müslüman ülkelerin halini görüyorsun. Bir Arap baharı dediler. Nasıl ne menem bahardır anlamadım. Hep gül bitiyor kıpkırmızı. Ama bu güllerin kırmızılığı Müslümanın kanından geliyor. Böyle bahar olur mu? Vaka işi siyasete dökmek istemiyorum ama yeri gelmişken de söylemeden edemeyeceğim. 2005 yılında Condoleezza Rice Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı. Ne dedi? 23 tane ülkenin sınırları değişecek dedi. 2005 Büyük Orta Doğu Projesi. Nasıl değiştirecek? Hokus pokus mu yapacak? Sihirbazlıkla mı değiştirecek? İşte değiştiriyor. Müslümanı Müslümana öldürüyor. Öldürtüyor. Silahı veriyor bir Müslümanı. Araya fitneyi soktu mu Müslümanlar birbirini kırıyor maalesef. Eğer Erbakan hocamın, Allah gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun, biz ona hep duacıyız. Eğer D8'ler bugün kurulduğu gayede devam edebilse idi, şimdiki hükümetin birçok mensubu bizden giden insanlar, bizim arkadaşlarımız. Eğer onlar bu D8'in şeyini anlasaydı, bugün Allah aşkına İslam ülkeleri böyle olur muydu? İşte eğer Erbakan hocamızın kurduğu D8'ler hayatta olsaydı, ben biliyor ve inanıyorum ki asla bugünkü Müslüman coğrafyası olmazdı. Böyle olmazdı. İnşallah Hasan kardeşim anlayacak. Hans anladı, o biliyor. Ama Hasan'ın anlaması lazım. Bunun için uğraşıyoruz.
Yani İslam ülkelerinin durumunu pratikte de en iyi bilenler olarak Can Suyu Derneği tabii görüyor oradaki
Allah
durumu.
Razı olsun.
Yani Müslümanların düştüğü şu andaki durumu birbirlerine...
Şey İnanın, insan olduğunuza utanırsınız. Gidin Afrika'nın birçok yerine, gidin Orta Asya'ya. Yani bırakın artık komşumuz. Suriye, Irak, sanki Irak demokrasi geldi mi? Hala her gün onlarca insan ölüyor.
Evet.
Işte. Hala ölüyor kardeş. Yani Mısır öyle değil mi? Libya öyle değil mi? Yemen öyle değil mi? Efendim Afganistan öyle değil mi? Myanmar Müslümanlarına ne oluyor? Şeydeki Çeçenistan nedir? Balkanlar nedir? İşte gene bir iki inşallah hareketlenmesin. Yani bütün korkularımız onlar. Ama Müslümanların gövdesi var, başı yok. Baş yok, baş. İnşallah bu başı kurarız, başı ihdas ederiz, baş oluştururuz ve bu D8'lerle biz İslam aleminin uyanmasına vesile oluruz.
İnşallah. Zaten Erbakan hocamız da hayatını bu amaca vakfetmiş.
Evet.
Çok değerli.
İnanın Erbakan hocama Türkiye küçük geliyordu. Küçük geliyordu, dünya ile boğuşuyordu.
Bir de Erbakan hocamız ya çok hani gani gönüllü, böyle hiçbir mezhep, meşrep,
hayır.
Dil, ırk, renk hiçbir şey gözetmeksizin bütün insanlara sahiplenen, sevgiyle, şefkatle, yani Kur'an'ın ruhunu çok iyi, o şefkatli, merhametli, evet, ruhunu çok iyi
bize
tecelli ettiren bir insandı.
Bize söyledikler mesela belediye başkanlığımızda da bunu defalarca konuşulmuştur. Hocamdan şunu çok duymuşumuzdur. Fakirin dini olmaz. Fakirin mezhebi olmaz. Fakirin partisi olmaz. Fakirse hak sahibidir. Vesselam. Hocam böyle derdi.
Evet. Biz de yani Kur'an'ın ruhunu güzel tecelli ettiren, temsil eden bir insan olarak rahmetli Erbakan hocamız, şimdi de buna çok ihtiyaç var değil mi? Çünkü
var.
Yani mezhepler, meşrepler çok fazla. Onlar arasında bu sevgi bağını, bu muhabbeti daha çok arttırmak, yani o birlik adına, değil mi?
Doğru.
Müslümanların birliği
tabii,
adına.
Tabii.
Bu muhabbete, yani o meşreplerin de birbirleri arasında,
olur.
Evet. Değil mi?
Vallahi sizler cennete giremezsiniz iman etmedikçe. İman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Siz cennete girmek istiyor musunuz? Beni seveceksin. Kim diyor? Rabbim diyor. Ben cennete girmek istiyorsam sizleri sevmek zorundayım. Kalbinde sevgi kırıntısı olmayan hiç kimsenin cennette yeri olmaz. Cennetin anahtarı sevgidir. Sevgisiz insan olur mu ya? Sevgisiz, yani bağışlayın, sevgili seyircilerim de bağışlasın. Yani bir köpeğin yavrusuna duyduğu sevginin ne olduğunu bilmiyorsam ben sana ne anlatayım? Ne anlatayım sana? Bir insan insanı sevmiyorsa, bir insan komşusunu sevmiyorsa, bir insan Allah'ın yarattığı bir başka kulusa, aa senin gözün şu renk, senin kaşın var. Ya yaratan kim? Ben hiç unutmuyorum. Haçta böyle çok siyah bizim Nijeryalı kardeşlerimizden gördük de ben şöyle biraz dikkatli baktım. Adam o kadar siyah ki maşallah. Yanımdaki dedi ki başkan dedi ya ben bir hadiseye şahit oldum. Nedir dedim. Böyle dedi şeye bizim bir arkadaş böyle siyah çok siyah birine baktı. Arapça konuşuyorlar dedi. Ben o da biliyor Arapça. O siyah dönmüş. Niye bu kadar bakıyorsun? Boyayı mı beğenmedin? Boyacıyı mı beğenmedin? Adam sarıldı, özür diledi. Boyayan Rabbim. Boyayı da yaratan Rabbim. Yani o adamın elinde değil ki esmer olmak, sarışın olmak, bilmem uzun boylu olmak, kısa boylu olmak. Yani Rabbimin yarattığıyla hiçbir insanı muhakeme edemez.
İnşallah. Erbakan hocamızda biz şunu da gördük. Mesela gayrimüslimlere karşı da son derece şefkatli, merhametli. Sizin malum eski bölgeniz Eminönü'nde de bu yapıyı
Ermenilerimiz, Ermeni vatandaşlarımız İnşallah. Çoktu ve biz onlarla gerçekten çok güzel işler yaptık. Yani işler yaptık derken aramızda hiçbir husumet olmamıştır. Biz onların günlerine gideriz. Onlar bizim günlerimize, bayramlarımıza gelirler. Çok defa onlar bize gelmiş, biz onlara gitmişizdir. Beraber yemek yedik, programlarına katıldık. Onlar da bizim programlarımıza katıldı. Ya yaradılanı severim yaradandan ötürü. Biz ne cennetin katibiyiz, ne cehennemin katibiyiz. O Rabbimin bileceği şeydir. Ben bilemem ki. Bilmek zorunda da değilim. Rabbim böyle bir görev de vermemiş. Bana ne? Haddi geçmemek lazım. Sen dememek lazım. O sen diye parmak kaldıran nasıl bir insan acaba? Bir de onu Rabbime sormak gerekir. Onun için hiç kimseyi küçük görmek Erbakan hocamın. Bakın hayatımda ben onun kadar kibar, onun kadar insana değer veren, onun kadar yumuşak huylu birini görmedim. İnşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Yani hakikaten maşallah. Allah mekanını cennet etsin. Bu konularda hep bize örnekti.
İnşallah. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben değerli teşekkür vaktinizde ederim. Bize vakit ayırdınız. Allah razı olsun çalışmalarınız inşallah. Cenab-ı Allah bereketini versin.
Amin.
Bu vesileyle Sayın Erbakan hocamızı da bir yad etmiş Amin. Olduk. Dilerseniz programımızı da Erbakan hocamızın İslam Birliği ile ilgili bir sözlerinden oluşan bir kısa filmimiz vardı. Onunla tamamlayalım inşallah.
İnşallah.
Kıymetli dava insanı Mücahit Necmettin Erbakan hocamızın İslam Birliği'nin kurulmasıyla ilgili sözleri.
Bugün yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var ve bir ucu Kazakistan'dan öbür ucu Fas'a kadar gidiyor. 56 tane Müslüman bağımsız devlet var. 200 tane Müslüman topluluk var. Amerika'da 7 milyon Müslüman var. Çin'de 80 milyon Müslüman var. Hindistan'da 300 milyon Müslüman var. 1,5 milyar Müslüman. Bugün yeryüzünün her ülkesinde bir Müslüman topluluk var. Bu arada Avrupa'nın da her ülkesinde bir Müslüman topluluk var. Bakınız Osmanlı Devleti'nin en fazla nüfusa sahip olduğu zaman nüfusu 60 milyon. Şimdi yalnız Türkiye'nin içinde 62 milyon insan yaşıyor. 3 milyon da Avrupa'da işçi kardeşimiz var. 65 milyon yalnız Türkiye'nin nüfusudur. Bütün İslam alemini dikkate aldığımız zaman 1,5 milyarlık bir İslam alemi var. Ve inşallah bu 1,5 milyarlık İslam alemi şimdi İslam Birliği'ni kuracak. Yeryüzünde barışın, saadetin tesisi için İslam Birliği'nin kurulmasından başka çare olmadığını artık 1,5 milyar Müslüman hepsi biliyor. Ve böylece Osmanlı'yı ortadan kaldırdılar ama İslam şimdi ta Kazakistan'dan Fas'a kadar, bir okyanustan öbür okyanusa kadar çok daha büyük bir tarzda güçlenmiş olarak yeniden doğuyor. Neden? Kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır da onun için. Avrupa'da bugün 54,5 milyon Müslüman var. Avrupa coğrafyada Ural Dağları'nın batısındaki bir kıta olarak tarif edilir. Ural Dağları'nın batısında önce Rusya var. Diğer yandan şöyle haritayı gözümüz önünde bulundurarak bir göz gezdirecek olursak, Kafkaslar'da Azerbaycan, Gürcistan, Dağistan, İnguş, Çeçen, Başkırt, bütün bunlar hepsi birer İslam ülkesidir. Diğer taraftan Balkanlara geldiğimiz zaman Bosna Hersek, Sancak, Makedonya ve Kosova ve Arnavutluk bu blok ülkelerinde Polonya, Çekya, Slovenya, Slovakya ve Macaristan bütün bu ülkelerin hepsinde bugün ayrıca İslam cemaatleri bulunmaktadır. Ve yine Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da ki bütün bu cemaatlerin temsilcileri bu tarihi akşamda bu salonun içerisinde birlikte bulunmaktadırlar. Ve bugünkü konferansı birlikte yapmışlardır. Viyana'nın batısına geldiğimiz zaman ise Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Belçika, Hollanda, bütün Avrupa'daki 40 muhtelif ülkenin hepsinde de İslam cemaatleri teşekkül etmiştir. Ve bunları topladığımız zaman yekun 54,5 milyon Müslüman yapmaktadır. Bu 54,5 milyon Müslüman Avrupa'nın ta kendisidir. Avrupa'nın vücudunun bir parçasıdır. Çünkü Avrupa işte bunlardan meydana geliyor. Adet itibariyle 220 milyon Katolik var. 54,5 milyon Müslüman var. Sadece 43 milyon Protestan var. Görüldüğü gibi Müslümanlık adet itibariyle Avrupa kıtasının kendi dini olmuştur. Ve Allah'a şükürler olsun, her gün Avrupa'da Müslümanların adedi hızla artmaktadır. Avrupa'daki 54,5 milyon Müslüman birçok haksız muamellere maruz kalıyor. Bu durum karşısında elbette Müslümanların bir birlik kurmaları, dayanışmaları çok doğaldır, çok gereklidir. Nasıl Müslümanlara karşı yapılan haksız muamellerde Batı'nın yöneticileri, medyası, kuruluşları aralarında uluslararası işbirliği yapıyorlarsa, Avrupa'daki 54,5 milyon Müslümanın da Avrupa çapında bir birlik kurması en zaruri hareketlerden birisidir. Böyle senede bir defa toplanarak bu işler olmaz. Bir İslam parlamentosu kuralım. Nasıl Brüksel'de bir ortak pazar binası var ise biz de Avrupa'nın merkezinde bir bina kuralım, bir merkez binası. Avrupa'daki 40 tane Müslüman topluluk bu binada temsil edilsin. Binanın bir güzel konferans salonu olsun. Binanın içerisinde bu Müslüman ülkelerden alınan haberler birbirlerine aktarılsın. Binanın içerisinde İslami lokanta olsun, süpermarket olsun ve bu bina böylece Batılılara İslam'ın ne olduğunu gösteren bir vitrin olsun. Bir an evvel bir merkez kuralım ve 54,5 milyon Müslüman beraberce yapılan haksızlıkları düzeltmek için el birliğiyle çalışalım. Aynı şekilde tabii Asya'daki Müslümanların da bir birlik kurması, Afrika'dakilerin de kurması ve bütün bunlar hepsinin de dünya İslam birliğini kurmaları gerekmektedir. İnşallah İslam birliği kurulacaktır. 1,5 milyar Müslüman İslam birliğini nasıl kuracak? Müslüman ülkeler kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuracaklar. Müslüman ülkeler kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah. Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kuracaklar. Bir Müslüman ülkeden öbür Müslüman ülkeye giderken pasaport masaport olmayacak Müslümanlar. İstediğin gün Mekke'ye gideceksin. İstediğin gün Bişkek'e gideceksin. Hudutlar bu manada ortadan kalkacak. Yani para, insan, mal tamamen serbest bir şekilde hareket edecek. Ortak pazar maksadı bu değil mi? Müslüman ülkeler kendi para birimine geçecek. Kendi kültür işbirliği teşkilatını kuracak. 1,5 milyon Müslüman tek bir vücut olacak. İşte İslam Birliği yeryüzünde barışın tesisi için, hakkın adaletin hakim olması için kuruluyor ve böylece İslam Birliği 6 milyar insanın saadeti için kuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla nasıl Avrupa'daki 54,5 milyon kendi birliğini kuruyorsa, Asya'daki, Afrika'daki ve diğer ülkelerdeki Müslümanlar da aynı şekilde kendi birliklerini kurmak için çalışıyorlar ve inşallah çok yakında da Dünya İslam Birliği kurulacaktır. Bakınız, İslam Birliği'nin kurulması, yeryüzünde barışın hakim olması için hepimiz biliyoruz ki en büyük görev Türkiye'ye düşüyor. Neden? Çünkü Türkiye coğrafya itibariyle, tarih itibariyle ve diğer birçok faktörler itibariyle bu hususta mutlaka yapıcı davranmak mecburiyetindedir. Türkiye...
Sayın Başkanım, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
Geldik, doğru.
Son söz olarak arzu ettiğiniz ben, şey varsa lütfen.
Belki söylenecek çok söz var ama bugün madem ki konumuz hem Erbakan hocamızın açtığı çığırda yürümek hem de can suyumuzun gayretlerini, amaçlarını göstermek. Gönül isterdi ki bazen onu diyor, dünyada hiç fakir olmasa. Fakir olmasa zengin nasıl cennete gidecek? Ben birçok televizyon konuşmalarımda onu söylüyorum. Ey zenginler, fakirlerin kıymetini bilin. Güzeller güzelliklerini çirkinlere borçludur. Çirkin olmasaydı güzelin esprisi olur muydu? Öyleyse ey zengin kardeşim, bil ki o fakir kul seni ahirette cennete taşıyacak vesiledir. Bu vesileye güzel sarıl. O fakir kulumda Rabbimin verdiği fakirliğe tahammül edip sabrederse hem fakirimiz hem zenginimiz cennetliktir. Onun için fakir kardeşlerim, fakirliğinize sakın üzülmeyin. Zengin kardeşlerim de fakirlerin kıymetini bilin. Ben çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun, olsun Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz.
İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız.
Allah razı olsun, eksik olmayın.
Kendinizi ağırladınız.
Evet, bizi de yerinizde, derneğinizde ağırladınız.
Çok teşekkür ediyorum.
Allah bin bereket versin.
Amin inşallah.
Hayırlarda yarışıyorsunuz.
Elhamdülillah.
Can Suyu Derneği ile.
Elhamdülillah.
İnşallah daha güzel hizmetleri Allah inşallah nasip etsin inşallah.
İnşallah.
Evet, sevgili dili programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.